T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Metin Kaan Kurtuluş. Her perşembe olduğu gibi yeni bir dış politika ile içli dışlı programında Barçın İnanç'la birlikte karşınızdayız. Bugün yine sıcak bir haberle başlayacak. Yeni Büyükelçiler kararnamesi için tebligatları dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyükelçileri arayarak bildirdiğini öğreniyoruz. Barçın, sen bu listeyi öğrendin. En öne çıkan isim yeni Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Torunlar'ın olması öngörülüyor. Bize birazcık profili anlatabilir misin?
Tabii. Şimdi öncelikle bir kere bayağı geniş bir büyükelçiler kararnamesi. Zannediyorum bütün büyükelçiler İsrail'e çok büyük bir teşekkür borçlu. Çünkü AK Parti iktidara geldiğinden beri son 4-5 yıldır büyükelçiler kararnamesinde çok büyük gecikmeler yaşanıyor. Özellikle siyasi tayin nedeniyle çok büyük bir AK Partililer arasında bir yarış olduğu için büyükelçiler kararnamesi gecikiyordu. Ama İsrail'le normalleşme çerçevesinde İsrail çok hızlı bir şekilde Ankara'daki mevcut maslahat güzergahını büyükelçi olarak atayınca Türkiye'nin de buna hızlıca yanıt vermesi gerekti. Bu sayede de büyükelçiler kararnamesini bu ay itibariyle görmüş olduk ki bu bile gecikmiş sayılır. Normalde Temmuz hatta Haziran aylarında normalde belli olması lazım. Çünkü bu büyükelçilerin sonuçta çolukları, çocukları, aileleri var. Ona göre önlem almaları gerekiyor çocuklarının eğitimini zamanında başlatabilmeleri için. Ama tabii Dışişleri Bakanlığı'nda artık böyle hassasiyetleri zor görüyoruz. Şakir Torunlar çok deneyimli bir isim. Kendisi daha önce Kudüs Başkonsolosu ve aynı zamanda Filistin Büyükelçisi olarak, Türkiye'nin Filistin Büyükelçisi olarak görev yaptı. Bu aynı zamanda bence İsrail'e verilmiş bir mesaj. Yani biz sana bir büyükelçi gönderiyoruz. Bu büyükelçi bizim Filistin, Kudüs hassasiyetlerimizi bilen bir büyükelçidir mesajı veriliyor. Zaten demin resimde gördük, kendisine de Filistin tarafından yüksek düzeyli bir nişan verilmişti. Deneyimli, bölgeyi biliyor. Orta Doğu Genel Müdürü olarak çalıştı. Dışişleri camiasında ve bir özellikle de diplomasi muhabirleri arasında kendisi çok yetkin, ulaşılabilir ve en azından şeffaf ve hani pragmatik ve pratik bir büyükelçi olarak tanınıyor. Bu nedenle de özellikle Türk-İsrail normalleşmesinde genel kanaat bizim kendi diplomasi muhabirleri arasında çok uygun yerinde bir tayin olduğu çerçevesinde en son kendisi Yeni Delhi Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Ama görev yerleri arasında Bangladeş de var. Onun dışında iki bakan yardımcısı Sedat Önal ve Faruk Kaymakçı, bunların tayini söz konusu. Sedat Önal Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi olarak atanması söz konusu. Feridun Sinirlioğlu hatırlanacaktır. İki sene üst üste emeklilik yaşı gelmiş olmasına rağmen görev süresi uzatılmıştı. Yerine Sedat Önal gidiyor. Feridun Sinirlioğlu bir dönem müsteşarlık hatta bakanlık yapan Feridun Sinirlioğlu artık emekliye ayrılıyor. Avrupa Birliği konusunda önemli bir tayin var. O da zaten hali hazırda Ankara'da Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu bakan yardımcısı olarak da görev yapan ve daha önce de Brüksel'de bu görevde bulunan Faruk Kaymakçı yeniden Brüksel'e Avrupa Birliği de daimi temsilci olarak görev yapacak. Yine çok yerinde bir tayin diyebiliriz. Çünkü kendisi resimde de gördüğünüz gibi hem Avrupa Birliği hem Türkiye bayrağını taşıyan maskelerle dolaşıyordu. Türkiye'de Avrupa Birliği gündeminin çok gerilere düştüğü bir ortamda bu tür böyle bir maske takarak dolaşması tabii Faruk Kaymakçı'nın Avrupa Birliği ile ilişkilere verdiği önemi bir anlamda gösteriyor. Onun dışında Atina'ya yeni bir tayin var. Oradaki büyükelçinin geri dönmesi ve yerine yine denizcilik, havacılık, Türk-Yunan ilişkilerine vakıf Çağatay Erciyes'in atanması bekleniyor. Bu aşamada elimdeki listede siyasi tayinlere dair bir veri yok ama bu tür durumlarda genelde varsa siyasi tayinlerin böyle bir 24 saat, 48 saat sonra ortaya çıktığını biliyoruz. Ama her halükarda en önemli bu kararnamenin en önemli boyutundan bir tanesi İsrail'e yeni bir büyükelçinin atanmış olması. Çok uzun zamandan beri Tel Aviv'de bir büyükelçisi yok Türkiye'nin. Son bir not bu arada Türkiye'nin Londra büyükelçisi de Ankara'ya dönecek. Yerine Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı'nın özel müşaviri Koray Ertaş atanıyor. Şu bilgiyi de geçelim. Ümit Yalçın aslında genç olmasına rağmen, yaşı genç olmasına rağmen çevresine görev süresi dolduğunda emekliye ayrılmak istediğini, hatta bunu bakana da söylediğini biliyoruz. Özel olarak bir tepki şeklinde değil ama tabii bu kadar genç yaşta bir emeklilik istenmesi de üzerinde düşünmemiz gereken bir durum. Kendisi emeklilik yaşı gelmeden belki de Dışişleri Bakanlığı'nda en genç emekli büyükelçi olacak gibi gözüküyor.
Evet, atamaların diğerleri de kısa sürecinde basına yansıyacaktır. Senin dediğin gibi de İsrail'e siyasi değil diplomatik bir atama yapılması belki de çok önemli bir vurgu diyebiliriz. Ama şimdi başka bir önemli konuya geçelim. Hatta bu haftaki ana konumuz Türk dışta politikasının ana konusu. Türkiye, Libya'ya çok büyük bir çıkartma yaptı bu hafta. Giden Türk heyeti içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fatih Dönmez Enerji Bakanı, İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve hatta İletişim Başkanı Fahrettin Altun vardı. Bu çıkarmadan en önemli duyduğumuz şey enerji konusunda imzalanan mutabakat muhtıraları oldu. Bu muhtıralar kısa süre içinde Batı'dan da Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin açıklama yapmasına sebep oldu. Bahçın bu muhtıraları 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırma muhtırasında göz önünde bulunarak birazcık konuşalım isterim ben.
Evet, şimdi aynen senin söylediğin gibi biraz filmi geriye sarmamız gerekiyor. 2019'a gitmemiz gerekiyor ama şu an için temel iki bilgi vermek gerekiyor. O da Libya'da iki başlı bir iktidar yapısı var. Yani iki güç merkezi var. Biri Trablus'ta, Birleşmiş Milletler'in de desteklediği Ulusal Birlik Hükümeti. Diğeri de Bengazi'de işte Temsilciler Meclisi var. Orada şu anda Fethi Başağı onun başbakan olarak seçtiği isim ama iki tane iki cephe var. Şimdi 2019'da Türkiye kendisini Doğu Akdeniz'de büyük bir sıkışmışlık içinde hissediyordu. Neden? Çünkü Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, İsrail, Amerika ve Avrupa Birliği'nin de desteğiyle İsmet Boru Hattı projesi dediğimiz Doğu Akdeniz'de bu bölgedeki bu havzanın doğal gazını Türkiye'yi bypass ederek Avrupa'ya götürecek bir doğal gaz boru hattı çerçevesi de bunu merkezine alan ve fakat bir Türk karşıtı cepheleşme olarak ortaya çıkan bir işbirliği çerçevesi içindelerdi ve bu Ankara'yı çok rahatsız ediyordu. Şimdi buna tepki olarak Türkiye Libya'ya gidip Libya'yla deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair bir mutabakat muhtırası imzaladı. Şimdi arkadaşlarımız ekranlara getirecektir haritada. Bu mutabakat muhtırasının Türkiye'deki gözlemcilerin de pek çoğunun vurguladığı gibi uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası kamuoyu tarafından tanınması oldukça zayıf. Neden? Haritada da görebileceğimiz gibi iki ülke arasında öyle bir deniz yetki alanı paylaşımı yapılıyor ki neredeyse Yunanistan'a ait olduğu tartışmasız Rodos ve Girit'in münhasır ekonomik bölgesinin olmadığı varsayımıyla çizilmiş bir alandan bahsediyoruz. Tabii bu anlaşma Yunanistan'da kıyametler kopardı. Ama ben işte Türkiye'nin 2019'da kendisini içinde bulduğu bu sıkışmışlık nedeniyle Libya'yla aslında uluslararası hukuk açısından ve uluslararası kamuoyu açısından kabullenilmesi zor böyle bir mutabakat muhtırası imzaladığını ve hatta bu mutabakat muhtırası suya düşmesin diye bunu imzalamış olan Ulusal Birlik Hükümeti görevden düşmesin, iktidardan düşmesin diye de Libya'ya Türkiye'nin asker gönderdiğini düşünüyorum. Şimdi bugüne gelirsek ben yine mevcut gelişmelerde Türkiye'nin yine kendini bir sıkışmışlık içinde hissettiği düşüncesindeyim. Neden? Çünkü aslında 2019'dan bu yana normal şartlarda Doğu Akdeniz'de gerilimin düşmesine yol açan bazı gelişmeler gördük aslında. Nedir bunlar? Birincisi işte Türkiye İsrail'le normalleşme süreci başlattı. Bunda ilerleme sağladı. Mısır'la normalleşme süreci başladı. Tam ilerleme sağlanmadı ama en azından böyle bir süreç başladı. Ama çok daha önemlisi 2021'de iktidara gelen Biden hükümeti taraflara dedi ki İsmet Doğu Hattı projesi feasible bir proje değildir dedi. Yani bu proje bir anlamda ölü doğmuş oldu. Ve bu aslında Türkiye'yi rahatlatan bir gelişme oldu. Ve fakat demin bahsettiğim o cepheleşme çerçevesinde Amerika, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi arasındaki üçlü yakınlaşma devam etmeye başladı. Nasıl devam etti? Bir kere Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında muazzam bir askeri işbirliğinin arttığına şahitlik ettik. Yunanistan'da Dede Ağaç'ta Amerika Birleşik Devletleri çok önemli bir üs kurdu. Keza Girit'te çok önemli bir üs kurdu ve Miçotakis hükümeti Yunanistan bazında Amerika'ya çok büyük imkanlar tanıdı. Şimdi Ankara buna tabii tepki göstermeye başladı ve bu tepki çerçevesinde ise Amerika'dan aldığı yanıt Türkiye açısından tatminkar olmanın ötesinde tam tersine çok daha irite ediciydi. Çünkü Yunanistan sadece Amerika'nın üsler kurmasına yeşil ışık yakmakla kalmadı. Aynı zamanda Yunanistan'ın hibe ettiği askeri malzemeleri gayri askeri statüdeki adalara transfer etti. Şimdi Türkiye buna tepki gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri çıktı. Bu iki müttefik arasındaki sorunları siz diyalog yoluyla halledin. Ayrıca yani bu adaların da bu arada egemenliği sorgulanamaz diyerek hani Atina'ya mesaj vereceğini, hani Atina'ya ya kardeşim sana hibe ettiğim malzemeleri kör gözün parmağına, Türkiye'nin gözüne sokarcasına gayri askeri statüdeki adalara gönderme diyeceğini, Türkiye'ye dönüyor diyor ki ya bu arada sen bu adaların egemenliğini sorgulama. Niye böyle bir şey söylüyor? Çünkü Türkiye dedi ki eğer gayri askeri statüdeki adaları silahlandırırsan ben bunun egemenliğini tartışmaya açarım dedi. Yani hem bir yandan Amerika Yunanistan arasında muazzam bir artan işbirliğini görüyoruz. Hem bir yandan bu işbirliğini Ankara'ya dönük yansımalarına karşın Amerika'nın hiçbir yanıt vermediğini, yani Ankara'yı rahatlatıcı yanıt vermediğini görüyoruz. Ve üstüne de Güney Kıbrıs Rum kesimiyle de ilgili bazı gelişmeler de yaşanıyor Amerika hattında. Evet.
Bu en önemli ikisi diyebileceğimi sanırım geçen haftalarda en önemlisi ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine bir senediğine daha silah ambargosunu kaldırdı. Bu zaten Türkiye'nin geçen senede bu senede sert tepki gösterdiği bir şeydi. Diğeri de biraz daha sembolik diyebileceğimiz Ulusal Muhafızlar Bürosu eyalet ortaklığı programına alındı Güney Kıbrıs Rum yönetimi.
Evet. Yani işte ben hem Amerika'nın bu Yunanistan'la yakınlaşması hem Türkiye'yi çok rahatsız edecek şekilde Güney Kıbrıs Rum kesimiyle yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye'nin aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne iki ayaklı bir yanıt verdiğini düşünüyorum. Bir ayağında Libya var. Çünkü Libya meselesi aslında biraz geri plana düşmüştü. Diğer ayağında da KKTC var. Neden? Çünkü KKTC Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Yanılmıyorsam evet. 24 saat
Dışişleri
önce.
Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. O da dedi ki yani Birleşmiş Milletler, Barış Gücü, Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk yönetimiyle de bir anlaşma imzalanmazsa misafirperverliğimiz bitmiştir, çekilebilirler gibi bir rest çekti, ciddi bir rest. Bu rest üzerinden şunu sorayım Bahçin, iki ayaklı diyorsun. Biri Libya'da atılan adım Türkiye için, ikincisi Kıbrıs'ta bu rest diplomasisi, bu Ertuğrul Oğlu'nun resti. Peki kriz diplomasisi tartışmalı bir şey zaten. Bu kriz diplomasisi sonuç getirebilir mi bu durumda?
Ben açıkçası özellikle Libya bağlamında ne kadar sonuç getirir kuşkuluyum. Çünkü birincisi Libya'da meşru bir hükümet yok. Yani evet şu anda Trablus'taki hükümet Birleşmiş Milletler'in desteklediği bir hükümet olabilir. Ama bu hükümetin normal şartlarda geçen sene seçim yapmış olması gerekiyordu. Sonuç olarak bu ülkede iki başlı bir iktidar yapısı var. Ve Bengazi Trablus'taki hükümeti tanımıyor. Onun dışında siz Türkiye olarak çıkıp diyorsunuz ki biz Libya'yı bir bütün olarak görüyoruz. Tarafları bir araya getirmek istiyoruz diyorsunuz. Hatta 1 Eylül'de İki tarafın liderlerinin gizlice mitinde aracılığıyla Ankara'ya geldiği, ikisiyle ayrı ayrı görüşmeler yapıldığı söylentisi yayılmıştı. Şimdi hem iki tarafı birleştirmeye çalışırken bir tarafın diğerine tepki göstereceği mutabakat muhtıraları imzalamak bence Türkiye'nin her şeyden önce kendi tutarlılığına gölge düşürüyor. Onun dışında yani gene çok muazzam bir reaktif bir tavır söz konusu olduğunu düşünüyorum. Bu mutabakat muhtıralarının çok aceleye getirilmiş olduğunu düşünüyorum. Şimdi basın toplantısından da biz bunu çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Birazdan rejideki arkadaşım Duygu'dan rica edeceğim. Şimdi basın toplantısında Libya Dışişleri Bakanı'na soru soruluyor. Yeni hidrokarbon alanında imzalanan, petrol ve doğalgaz alanında imzalanan mutabakat muhtıralarında ne var? Bunlar 2019'daki yetki alanlarının belirlenmesiyle ilgili protokolle, mutabakat muhtarasıyla ne kadar bağlantılı diye bir soru soruyor. Şimdi Dışişleri Bakanı'nın verdiği cevabın tercümesini dinleyelim.
Alanında imzalanması öngörülen mutabakat muhtarası teknik bir mutabakat muhtarası olup maddelerini henüz inceleyemedik. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı ve Libya Petrol Bakanları arasında imzalanması öngörülüyor. Teknik ayrıntılarına vakıf değiliz. Ancak genel olarak iki ülkenin çıkarına uygun bir mutabakat muhtarası ve dünya çapında...
Çok teşekkür.
Şimdi Libya Dışişleri Bakanı'nın aslında bu mutabakat muhtıralarının içeriğinden haberdar olmadığını anlıyoruz. Yani bunun ne kadar aceleye getirildiğini buradan anlıyoruz. Onun dışında deniz yetki alanlarına dair de neredeyse böyle bir çekince koyuyor. Hatta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yüz ifadesinden de her ne kadar böyle gülümsüyorsa da bir sinirli bir gülümseme hali oluyor. Ve hemen akabinde Dışişleri Bakanı Libya Dışişleri Bakanı'nı düzeltme ihtiyacı duyuyor.
Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması hem karada hem denizde gerek deniz yetki alanlarımızda kazan kazan anlayışıyla Türk firmalarının ve Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi işbirliğine gitmeyi hedefliyor. Ve gaz anlaşması şu anda enerji bakanlıklarımız arasında müzakere ediliyor. İmzalandıktan sonra içeriğini açıklayacağız. Tam mutabakat sağlansın ama o da gaz alanında aynı şekilde iki ülke arasında işbirliğini hedefleyen bir anlaşma olacak.
Şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bile gazla ilgili müzakerelerin sürdüğünü söylüyor ve işte masada çok sayıda belge olduğunu söylüyor ve işte bu belgelerin önümüzdeki dönemde Libya ile yapılacak yüksek stratejik işbirliği konseyi toplantısına yetiştirilmeye çalışılacağını söylüyor ama basın toplantısından bile anlıyoruz ki bu belgeler çok aceleye getirilmiş. Ayrıca Libyalı kaynaklardan tabii ki bunların teyit edilmesi gereken bilgiler ama Libyalı kaynakların verdiği bilgilere göre Dibeybe yani Trablus'taki hükümetin ki buna geçici hükümet diyor uluslararası kaynaklar. Geçici hükümetin başındaki lider Dibeybe diğer ortaklarına, diğer paydaşlara haber vermeden bu sürece yeşil ışık yakmış. Diyorlar ki Dibeybe buna mahkumdu, Türkiye'ye boyun eğmeye mahkumdu. Çünkü Türkiye'nin askeri desteği olmadan ayakta durması mümkün değil. Ama sonuç olarak anında bu mutabakat muhtıralarına anında tepki geldi. Birincisi Libya'nın içinden tepki geldi. Karşı taraftaki güç merkezinde olan Bengazi'den, onların liderlerinden, Akile Salih'ten tepki geldiği gibi kendisi Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektup yazıp imzalanan mutabakat muhtıralarının geçerli olmadığını bir nevi teyit etmiş oldu. Ki hemen şunun altını da çizelim. Mutabakat muhtırası dediğimizde zaten çok bağlayıcı bir belge olmuyor. Ama onun dışında ikinci tepki Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Yine Washington Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulundu. Onun üzerine bir de şu hatırlatmayı yaptı. Dedi ki Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir diyalog mekanizması var ve bu mekanizma Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden ülkenin dış politika dengesini bozacak. veya ülkeyi uzun süreli yükümlülükler altına sokacak adımlar, anlaşmalar yapmaması üzerine uyarmıştı diyor. Yani bu uyarı varken böylesine belgeler imzalanması belli ki uluslararası kamuoyu açısından da özellikle Türkiye'nin müttefikleri açısından pek kabul edilmeyecek ki tepki verenler arasında Avrupa Birliği de var.
Evet, Avrupa Birliği de aslında senin yaptığın çıkarım gibi onların da en dikkat çeken şey sanırım. Diyorlar ki ya bu mutabakatlara açıklık getirilmesi lazım. Metni görmedik, ne anlatılıyor? ABD'nin açıklamasında da benzer bir açıklık beklentisi vardı. Avrupa Birliği de zaten dedik ki aynı ABD gibi bölgesel istikrarı kaçırılacak hamleler yapılmamalıdır. Ama bir önemli tepki de sanırım Yunanistan'la Mısır'ın hemen bu muhtıraların akabininde görüşmesiydi. İki taraf da bu görüşmeden sonra yasa dışı olduğunu söyledi bu muhtıraların zaten.
Evet ve burada önemli olan şu, Türkiye Mısır'la bir normalleşme süreci başlatmıştı. Ve bu normalleşme sürecinin önemli ayaklarından biri de iki tarafın Libya'da çok fazla karşı karşıya gelmemesi önemli bir unsurdu. Şimdi bu adımla yani şunu söylemeye çalışıyorum. Diplomaside attığın her adımın farklı alanlardaki etkisini hesaba katmak durumundasın. İhtimalen bu Doğu Akdeniz'de Amerika, Yunanistan, Rum kesimi arasındaki bu üçlü yakınlaşmaya tepki olarak Libya'da atılan bir adım, Türkiye'nin Mısır'la olan normalleşme sürecine ihtimalen darbe vuracağı gibi Yunanistan'la Mısır'ın yakınlaşmasını biraz daha engellemeye çalışmışken geçtiğimiz günlerde atılan adımlarla şimdi yeniden Yunanistan'la Mısır'ın bir söz birliği etmesine, bu yakınlaşmanın tekrar sıcaklaşmasına vesile olan adımlar görüyoruz. O nedenle de bence çok aceleye getirilmiş ve hani sanki burada amaç gerçekten sonuç almaktan ziyade daha çok oyun bozmak. Yani burada bana karşı bir cepheleşme yapamazsınız. Ben bir şekilde oyun bozucu bir aktör olarak devreye girerim mesajı veriliyor sanırım. Bu anlamda özellikle Sedat Ergin'in son iki gündür yazmış olduğum makalelere dikkat çekmek istiyorum. Ben onun makalesinde gördüm bu tanımı. Bir Amerikalı yetkili Yunanistan gazetesine verdiği demeçte özellikle Dede Ağaç'taki Amerikan varlığı ile ilgili konuşurken bunun Türkiye'ye yansıması bağlamında diyor ki önemli bir stratejik engeli de bu sayede aşmış oluyoruz diyor. Yani Türkiye bir anlamda Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de eskiden Amerika'nın en önemli siyasi ve askeri müttefikiyken artık bu rolü Yunanistan üstlenmiş görünüyor. Çünkü bir şekilde Türkiye aslında özellikle Karadeniz bağlamında Amerika'nın çok aktif olmasını da istemiyor Rusya ile dengeler çerçevesinde. Bu anlamda Yunanistan'la işbirliği yapmasını normal karşılayabilir. Ama burada Türkiye'nin bence tepki verdiği şey Yunanistan'ın Amerika'nın desteğini alıp bir özgüvenle Türkiye'ye dönük daha ne diyelim daha tırnak içinde kışkırtıcı demek durumundayım. Şimdi iki tarafta çünkü birbirini kışkırtıcı olmakla suçluyor. Yunanistan'ın da haklı olduğu taraflar var. Çünkü eğer siz bir gece ansızın gelebiliriz derseniz evet bu gerçekten çok kışkırtıcı bir laf oluyor. Onun da altını çizmek lazım. Ama her halükarda Türkiye bir stratejik ortakken Avrupa Amerika Birleşik Devletleri için şimdi neredeyse stratejik ortak olma noktasına dönüşmüş gibi. İşin daha kötü bir boyutu Avrupa Birliği için de ihtimalen stratejik bir engel olarak ortaya çıkacak. Çünkü bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prag'da şu saatlerde toplandığını bildiğimiz Avrupa Birliği zirvesine katılımı söz konusu, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesine.
Evet, Avrupa Siyasi Topluluğu ilk defa liderler seviyesinde de ilk defa tabii Prag'da bugün toplanacak, yarın da görüşmeler olacak. Bu Avrupa Siyasi Topluluğu'nu daha önce konuşmuştuk ama çok özetlemek gerekirse Bahçın sanırım Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra Avrupa Birliği'ne Ukrayna, Rus, Gürcistan gibi eski Sovyet ülkelerinin yoğun başvurusuyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron sanırım böyle bir sistem üretti. Yani diyalog olan Avrupa Birliği ülkelerinde bulunduğu bir araya gelebilecekleri bir platform oluşsun. Zaten Doğu Balkanlarda da süreç donmuş haldeyken birazcık böyle ilerlesin, bir kapı açılsın diye. Ne bekliyorsun bu? Yani çünkü böyle daha önce aslında organizasyonlar olup sonra adının unutulduğunu da gördük özellikle Akdeniz'de mesela.
Avrupa siyasi topluluğu benim açımdan çok önemli bir gelecek vaat eden bir platform değil açıkçası. Yanılıyor da olabilirim ama kısa vadede baktığımızda bence Türkiye açısından önemli bir fırsat penceresiydi. Çünkü Türkiye çok uzun zamandan beri Avrupa Birliği ile kurumsal olarak konuşma imkanını yakalayamıyordu. İki şeyi ayırt etmek lazım. İşte Almanya Başbakanı kendi çapında ikili düzeyde geliyor. Başka ülkeler ikili düzeyde konuşuyorlar. İşte Macron Erdoğan'la NATO toplantısı marjında bir araya geliyor vesaire. Ama kurumsal olarak bir aday ülke olan Türkiye'nin kurumsal diyalog çerçevesinde Avrupa Birliği ile bir araya gelmişliği çok uzun süreden beri yok. Çünkü Avrupa Birliği neredeyse Türkiye'nin aday olduğunu bile hatırlamak istemiyor. İşte bu Prag zirvesi yani Avrupa siyasi topluluğu biraz Türkiye'nin Avrupa Birliği ile köprüleri yeniden kurmasına yol açabilecek, bu diyaloğun yeniden canlanmasına yol açabilecek bir fırsat penceresi olabilirdi. Ama şu anda baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oraya Libya'da Avrupa'yı ve Amerika'yı rahatsız etmiş bir lider olarak gidiyor. İşte KKTC'nin Birleşmiş Milletler'e rest çekmiş olduğu bir gündemle oraya gidiyor. Ayrıca herkes özellikle Avrupa'da, Amerika'da Rusya'ya çok net set çekerken Cumhurbaşkanı Putin'e hiç toz kondurmayan bir sicille Prag'a gittiği için ben bu zirvenin Türkiye'nin Avrupa Birliği ile kurumsal olarak diyaloğunu pekiştireceği bir fırsat olmaktan çıkacağını tahmin ediyorum. Elbette asıl tabii bu zirvede bizim gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin canlanması gerektiğini düşünenler için bir hayal kırıklığı olacaktır. Ve fakat bir başka belki olumlu mesele Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan'la bir araya gelme ihtimali tabii.
Evet, Paşinyan'la Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Bahçan Pırat'ta görüşecek iki lider. Bu görüşmede sanıyorum Batı'nın Türkiye'den beklentisi en azından Azerbaycan'a yakın bir ülke olarak birazcık da orta yolu bulma konusunda rol oynaması. Belki Erdoğan birazcık Batı'nın gönlünü yapabilir böyle bir vesileyle deyip gözden kaçmasına geçelim. Gözden kaçmasında bu hafta dezenformasyon yasasını konuşacağız. Dezenformasyon yasası diyoruz ama bu aslında bir sansür yasası. Bu hafta TBMM'de görüşülüyor. İlk iki maddesi dün geçti. Bu maddeler internet gazetecilerine de yazılı basından benzer kurallar getirdi. Künye bulundurma, basın kartı alma hakkı vesaire gibi. Ama bu tabii ki önemli olan konu bu değil. Buradaki madde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilerin hapis cezası alabilecek olması. Bu
yani
neden tehlike?
Evet. Bir cümleyle özetlersek.
Yani bir cümleyle özetlersek.
Yani bizim görevimiz gerçekleri ortaya koymak. Eğer bu gerçekler kamuoyunda bir hassasiyet yaratacaksa, bir tedirginlik yaratacaksa, yani işte efendim depreme karşı binalarımız iyi değil, onun için biraz endişelenin ve gereğini yapın,
evet,
demek bile suç olabilecek belki de.
Burada en önemli maddede muğlaklık bizim hep konuştuğumuz sanıyorum tehlike. Çünkü bunun endişeyi, korkuyu yarattığını kim belirleyecek, nasıl belirleyecek? Bunu mahkemeler artık güvendiğimiz kurumlar olmaktan uzun süre önce çıktı. Ve bu sadece biz gazeteciler için de değil, bu sosyal medya kullanıcıları için de artık bir tehlike haline gelecek. Bir paylaşım, alınan bir kararla siz panik, korku yaratan kişi, tırnak içinde yaparak mahkemeye götürülmenize sebep olabilecek ve maalesef bu yasanın yasalaşması durumunda çok yüksek ihtimalle bizim birçok meslektaşımız da hapishanede yargılanmak, hapse girmek durumunda kalacak. Seçim dönemine girerken medyanın zaten daraltılmış alanı çok daha fazla daraltılmaya çalışıyor.
Evet, basın kuruluşları buna tepki gösteriyorlar. Muhalefetten de destek var ama şu anda halen görüşmeleri mecliste devam ediyor. Onun altını çizelim.
Evet, basın olmadığı bir yerde demokrasinin olması çok zor olur. Umuyoruz, olumlu gelişmeler diyoruz deyip gözden kaçmasını noktalayarak radarımıza geçelim. Ana muhalefet lideri ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9-13 Ekim arası tarihleri arasında bir Amerika Birleşik Devletleri ziyareti gerçekleştirecek. Burada çeşitli kongre üyeleri ve yetkililerle ve STK temsilcileriyle görüşecek. Kendisi Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir konuşma da yapacak ve ayrıca İlerici Hareket'in önde gelen isimlerinden Senatör Bernie Sanders'la görüşecek. Kemal Kılıçdaroğlu iktidar seviyesinde yani ABD yönetimi seviyesinde temas kurmayacak. Çünkü kendisi Türkiye'de ana muhalefet lideri iktidarı temsil etmiyor. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Kazakistan'da 12-13 Ekim'de tarihlerinde yapılacak. Aynı zamanda 10 Ekim Ankara Gar saldırısının yıl dönümü Ankara'da yapılan kanlı katliam çeşitli etkinliklerle anılacak. Hayatını kaybedenler anılacak. Bir Perşembe günü daha Dış Politika ile İç Dışı programında ben Metin Kaan Kurtuluş, Barçın İnanç'la birlikte dış politikayı ele aldık. İçeriye nasıl yansıyor, dünyada neler oluyor, Türkiye'ye hangi merkezden bakılıyor birazcık konuşmaya çalıştık. Rejideki arkadaşımız Duygu Kosağoğlu ile birlikte biz size teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
İyi haftalar.